SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Nisan 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz. Ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskinde sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan Türkiye'de herkesin konuştuğu Gezi davası kararları hakkında hazırladığımız bölüm var. Sonra Sydney'deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi Alevi dedesi Abbas Nazen'inle yaptığımız röportaj olacak. 30 Nisan'da Abdal Musa Birlik Cemi düzenleniyor. Programın sonuna doğru da bugün açıklanan enflasyon oranı hakkındaki bölümümüz olacak. Bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
İklim politikası hükümette çatlaklara yol açıyor. Putin, Mariupol'daki bir çelik fabrikasının altında mahsur kalan Ukraynalılar için insani bir koridor oluşturmayı kabul etti. Türkiye'de Gezi davasında çıkan kararlar dün de tartışma konusu oldu. Bugün Rockhampton'da bulunan Başbakan Scott Morrison'ın önümüzdeki 5 yıl için toplam 1.3 milyon yeni işin bir parçası olarak bölgesel Avustralya'da 450 bin yeni iş sözü vermesi bekleniyor. Bu vaat, bir ulusal parti milletvekili ve adayının hidrojen merkezlerine yapılacak milyar dolarlık yatırımı eleştirmesinin ardından geliyor ama Başbakan hükümetinin net sıfır iklim hedefini savunuyor. Koalisyon dün Townsville ve Glaston'daki yeni hidrojen merkezleri için 275 milyon dolarlık fon sağlayacağını açıklamış, fakat Morrison sahada bu kampanyayı yürütürken eski Ulusal Parti Bakanı Matt Caravan bunlara ihtiyaç olmayacağını söylemiş ve bunun yerine yeni kömür santrallerini desteklemişti. Nine Network'e konuşan Caravan, diğer ülkelerin net sıfır emisyona ulaşmaya çalıştığına inanmadığını söyledi. Caravan, demek istediğim, dünyadaki hangi ülke bir şey yapıyor? Eğer net sıfır canlı ve başarılıysa, hangi ülkelerin bunu nerede yaptığını bana gösterin. Avrupa ülkeleri neden şu anda kömürümüzü almak için çırpınıyor görüşünü paylaşıyor. Bu arada İşçi Partisi'nin önde gelen isimlerinden Murray Watt, koalisyonun iklim politikası nedeniyle açık savaş içinde olmakla suçladı. ABC'ye konuşan Watt, Morrison Joyce hükümetinin seçilmesi halinde net sıfır emisyon hedefinden çark edeceklerini söyledi. İşçi Partisi ve koalisyon, bugün açıklanacak en son rakamlarla birlikte artan hayat pahalılığı üzerinden yeni bir tartışmaya hazırlanıyor. Avustralya İstatistik Bürosu, Mart çeyreği için enflasyon verilerini açıklayacak ve bu da gelecek hafta kadar yakın bir zamanda faiz artışlarına yol açabilir. Maliye Bakanı Josh Frydenberg, İşçi Partisi'nin seçmenlere hangi vergileri artıracağını Mayıs seçimlerine kadar söylememesini ve ailelere destek planı sunmamakla eleştiriyor. $1,5 milyar yaşam maliyeti paketinin bir parçası olarak emekliler, bakıcılar, gaziler ve iş arayanlar da dahil olmak üzere 6 milyon Avustralyalıya bu hafta sonuna kadar bir kereye mahsus $250 ödeme yapılacak. New South Wales Eğitim Bakanı Sarah Mitchell, Öğretmenler Birliği'ni maaş artışı için gelecek hafta grev çağrısı yaparak kampanyasında öğrencileri, velileri ve öğretmenleri şantaj olarak kullanmakla suçladı. New South Wales'taki devlet okulu öğretmenleri %7,5'a varan ücret artışı için önümüzdeki çarşamba ikinci kez iş yapmayacaklar. New South Wales Öğretmenler Federasyonu Eyalet Konseyi ayrıca üyelerine herhangi bir hükümet milletvekilinin gelmesi durumunda okul sahasından çıkma ve yeni eğitim politikalarını uygulamayı reddetme yetkisi verdi. New South Wales Eğitim Bakanı Sarah Mitchell, sendikayı ve üyelerini, meslekleri ve öğrencileri yerine kendilerini düşünmekle suçladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da yapılan görüşmenin ardından Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine Birleşmiş Milletler katılımını prensipte kabul etti. Barış elçisi rolünün altını çizen Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in sivilleri korumak için defalarca ateşkes ve bir çözüm aramak için siyasi diyalog çağrısında bulunduğunu, ancak bunun şimdiye kadar gerçekleşmediğini hatırlattı. Geçici tahliye anlaşmalarına rağmen Putin, Ukraynalı askerleri Mariupol'un Azovstal tesisinde sivilleri kalkın olarak kullanmakla suçladı.
In fact, we can hear from Ukrainian authorities there are civilians at the Azovstal steel plant in Mariupol.
Aslında Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında sivillerin olduğunu Ukraynalı yetkililerden duyabiliriz diyen Putin, o zaman Ukrayna ordusunun askerleri onları serbest bırakmalı. Dünyanın birçok ülkesindeki teröristler gibi davranıyorlar. Sivillerin arkasına saklanıyorlar ifadelerini kullandı. Amerika'nın Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rand Paul, Amerikan hükümetinin Ukrayna'nın NATO'ya kabulüne verdiği desteğin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline katkıda bulunan bir faktör olduğunu iddia etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken hükümetinin kararını savundu. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumu sırasında hararetli bir konuşmada Paul, Biden yönetimini Rusya'nın nefret ettiği bir pozisyon olmasına rağmen Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek için çabalamakla suçladı. Blinken ise konu NATO üyeliği olduğunda her zaman açık kapı politikası olması gerektiğini söyledi. Savunma Bakanı Peter Dutton'ın yorumlarına yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avustralya hükümetini kendi iç siyasi çıkarlarına yönelik davranmakla suçladı. Dutton, Çin'in 1930'lardaki Nazi Almanya'sına benzer bir yolda olduğunu öne sürmüştü. Çinli Wang Wenbin bu sözleri delice ve karalama olarak nitelendiriyor. Wang Wenbin, bazı Avustralyalı politikacılar Çin'i karalayan ve savaşı savunan çirkin açıklamalar yaparak siyasi çıkar peşinde koşmaya alıştı, diyor. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile Solomon Adaları arasındaki bir askeri anlaşma imzalanmasının ardından Papua Yeni Gine ile güvenlik bağlarını güçlendirmeye çalışacaklarını söylüyorlar. Çin Silahlı Kuvvetleri Avustralya kıyılarından yaklaşık 2000 kilometre uzağa yerleştirecek olan anlaşma, Canberra ve Washington'daki yetkilileri yakındaki Pasifik ada ülkeleriyle ortaklıklarını güçlendirmeye sevk etti. Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile görüştükten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Papua Yeni Gine ile güvenlik işbirliğini genişletmeyi istediğini ve her iki ülkeden yetkililerin önümüzdeki aylarda daha fazla görüşme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Eski bir Twitter yöneticisi, milyarder Elon Musk'ın yeni satın aldığı sosyal medya platformundaki içerik düzenlemelerini gevşetme planlarından endişelerini dile getirdi. Musk, $61 milyar dev alma teklifinin onaylanmasının ardından Twitter'ı her zamankinden daha fazla ifade özgürlüğü cenneti kılacağına söz verdi. 2015'te ayrılmadan önce Twitter'daki güvenlik ve çevrim içi taciz üzerine çalışan Leslie Miley, Elon Musk'ın konuşmasının insanların hesap sorulmadan nefret söylemi yaymasına izin vereceğini söylüyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddialar kapsamında 17 sanığın yargılandığı davanın sonuçlanması ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, Ayşen Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Emekçi'nin 18 yılla hapiste cezalandırılmasının ardından yurt içi ve dışından tepkiler sürüyor. Mahkeme kararının ardından İstanbul Taksim'de siyasi partiler, siyasi toplum kuruluşları, pek çok meslek örgütü ve yurttaşlar tarafından bir protesto gerçekleştirildi ve her yer Taksim, her yer direniş sloganları atıldı. İstanbul Valiliği toplam 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bolu'daki Gezi Parkı davası eylemine ise bir saldırı girişimi oldu. Saldırmak isteyen kişi polis tarafından engellendi. Bu arada bir başka haberde Kıbrıslı gazeteci Şener Levent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci davanın karikatür üzerine açıldığını, aynı davadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yargılanıp beraat ettiğini belirtti. Diğer haber başlıkları ise şöyle. TRT Haber'de soruları yanıtlayan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı. Dün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu öncesi tarihi kararlar alınacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir dedi. Dün Türkiye'de koronavirüsten 14 kişi daha hayatını kaybetti. 2511 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 57 kuruştan 71 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde basketbol ve tenis var. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff çeyrek final serisi 3. maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi Armani Exchange Milan'ı 77-65 yenerek seride 2-1 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşan takım dörtlü final oynamaya hak kazanacak. Teniste ise Wimbledon organizatörleri COVID-19'a karşı aşılanmamış oyuncuların bu yıl oynamalarına izin verileceğini doğruladı. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 19 derece, Sydney az yağışlı 23, Melbourne bulutlu 22, Adelaide parçalı bulutlu 21, Perth'te erken saatlerde fırtına ve yağış bekleniyor 21, Hobart'ta geç saatlerde az yağış olabilir 20, Wollongong yağmurlu 22, Newcastle'da aynı yağışlı 24, Brisbane az yağışlı 26, Cairns'de az yağışlı 30 ve Darwin yağışlı ve fırtına ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Gezi davası kararları hakkında hazırladığımız bölüm var. Programın ikinci yarısında Sydney'deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi Alevi dedesi Abbas Nazin'inle yaptığımız röportaj olacak. 30 Nisan'da Abdal Musa Birlik Cem'i düzenleniyor. Abbas Nazin'in dede bize bilgi verecek. Programın sonuna doğru da bugün açıklanan enflasyon oranı hakkında bölümümüz var. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce önemli bir anons yapmak istiyorum. Federal seçimler kapsamında SBS önemli göçmen toplulukların bulunduğu bölgelerde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu cumartesi günü Melbourne'un kuzeyindeki Türkçe konuşan toplumun da yoğun olarak yaşadığı Caldwell bölgesindeki adaylarla bir tanışma etkinliği düzenleyeceğiz. SBS Türkçe olarak bu cumartesi sabah 10 ile öğlen 14 arasında Broadmeadows Central alışveriş merkezinde olacağız. Tekrar ediyorum, bu cumartesi 30 Nisan sabah 10 ile öğleden sonra 14 arasında Broadmeadows Central'da olacağız. 10 ile 14 arasında Broadmeadows Central'a gelirseniz hem tanışma fırsatı bulacağız hem de milletvekilliği adaylarına soru sorma imkanı bulacaksınız. Ayrıca o gün konuştuğumuz dinleyicilerle siyasetçiler ve hükümetlerden beklentilerini soracağız. Derlediğimiz bilgileri de gelecek pazartesi günkü programımızda yayınlayacağız. Lütfen takvimlerinize not edin. 30 Nisan cumartesi sabah saat 10 ile saat 14 arasında Broadmeadows Central'da olacağız. Görüşmek üzere o zamana kadar. Pazartesi günkü yayınımızda da Vecihi Başar'ın Anzak Günü hakkında bize kapsamlı bilgiler vermişti. O gün sadece Anzak Günü'ne odaklandığımız için bazı mesajları okuyamamıştık. Şimdi o mesajlardan bazılarını okumak istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı, Başbakan Morrison'ın hükümet kaynaklarını verimsiz kullanması hakkında. Onu kaybettim şimdi ama devam edeceğim konuşmaya, mesajı okumaya. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimizin mesajı Vecihi Bey'ydi. Onu gözümüzden kaçmış o gün ama program sonrasında Vecihi Bey'e okudum bu mesajı. Şimdi sizle de paylaşmak istiyorum. Anzak Günü hakkında: Avustralya'da bugün Anzak törenlerinde her şey konuşuluyor ama biz Çanakkale'ye asker yollayarak hata yaptık demeyip hala emperyalistlerin buyruğunda dünyaya asker yolluyorlar diyor bu dinleyicimiz. HDP'li Garo Paylan atıp tutmuş, Millet İttifakı'ndan ses yok, gözlerini kapayıp kulakları duymaz olmuş iktidar için bunlar vatanız da satar. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize saygılarımı sunarım demiş Ali D. Rumuzu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Osman Kavala hakkında hazırladığımız bölüme geçmek istiyorum. İş insanı ve hayırsever Osman Kavala gizli davası kapsamında ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. 4 yıldır zaten hapiste olan Kavala ve diğer gizli davası sanıklarının yaşadıkları Türkiye'de en fazla konuşulan konu. Türkiye'de pazartesi günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gezi davasında Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Atılay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi de 18 yıl hapisle cezalandırması Türkiye'de gündemin merkezinde olmayı sürdürüyor. Dava süresince meydana gelen bazı tuhaflıklar tartışılıyor. Sanıklar 26 ay önce aynı kanıtlar ve suçlamalardan beraat etmişti. Ancak bu karardan hemen sonra Kavala'nın tahliye kararına rağmen serbest bırakılmaması eleştiri konusu olmuştu. Kavala aynı gün emniyete götürülüp daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından savcılığa sevk edildi ve yeniden tutuklandı. Kavala bu kez casusluk suçlamasından tutuklandı, önceki suçlamalardan da tahliye edildi. Savcılık daha sonra Kavala'nın hapse konulmasına gerekçe teşkil eden casusluk suçlamalarını geri çekti ve Kavala daha önce beraat ettiği suçlamalarla tekrar suçlandı. Sanıklar Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ceza aldı. Konuşulan konulardan biri de 3 üyeli mahkeme heyetinin bir üyesinin daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Samsun Milletvekili aday adayı olması. üye hakimlerden Murat Bircan'ın eşi de Arzu Bircan'ın da FETÖ itirafçısı olduğu ortaya çıktı. Bircan ve mahkeme başkanı sanıkları suçlu bulsa da 3. üye hakim suç için gerekli delillerin bulunmadığını ve sanıkların beraat etmesi gerektiğini belirterek karara şerh düştü. Mahkemeye katılan bazı siyasi parti temsilcileri karara tepki gösterdi. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili Sera Kadıgil kararın kanunsuz olduğunu söyledi.
Hukuki bir karar olsa yorum yapabilirdik ama değil. Bu AKP iktidarının Gezi döneminden intikamının alamayışının bir özeti, bu sarayın talimatını yerine getirilir.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel de çevrecilerin ve hak savunucularının suçlu bulunduğunu belirtti.
Bugün biz diyoruz ki birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, onların üzerine kapanan cezaevi kapıları, parmaklıkları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Andolsun.
Halkların Demokratik Partisi'nden Filiz Kerestecioğlu da şöyle konuştu.
Bugün alınan arkadaşlarımız bizim canlarımızdır. Hiçbir suçla ilişkileri yoktur. Suçları Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olarak kalmasıdır. Şehir plancılarıdır, mimarlardır, avukatlardır. Yaptıkları sadece bu ve hepimiz oradaydık. Yargılayacaklarsa hepimizi yargılasınlar. Hiçbirimiz korkmuyoruz, yılmayacağız. Bunun sözünü veriyoruz.
İktidar kanadı da kararı savundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve eleştirileri kınadı.
Görev yapan hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, and içenleri, tehdit eden herkesi kınıyorum. Şimdi Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. Amerika kendi hukuk sistemine baksın. Almanya kendi hukuk sistemine baksın. Kendi işlerine baksın. Herkes işine baksın.
Daha önce Kavala'nın vatandaşlıktan atılmasını teklif eden Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli de yargı kararlarına saygı mesajı verdi.
Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır.
Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da meclis grubunda yaptığı konuşmada kararın adını gösterdiğini söyledi.
Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir aslında. Baskıya isyandır Gezi aslında. Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Daha önce beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman tutuklandılar ve hapse gönderildiler. Vera'yı unutmayın. Vera babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim hep beraber Vera'ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız. Onun sözünü veriyoruz.
Gezi davasında çıkan kararlarla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de T24'ten Murat Sabuncu'ya şu açıklamayı yaptı. Kavala ve arkadaşları ile ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır. Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum. Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler zaten imajı bozuk olan Türkiye'yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme getirebilirdi açıklamasında bulundu. Karar sonrası dün Taksim'de toplanan protestoculara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 64 yaşındaki Osman Kavala pazartesi açıklanan karara kadar 4 yıldır tutuklu yargılanıyordu. 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluluğun Kavala'yı susturma hedefi güttüğünü ve derhal salıverilmesi gerektiğini belirtmişti. Salıverilmemesi yüzünden de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine ihlal süreci başlatmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi yeniden ihlal kararı alırsa Türkiye aleyhinde alınacak yaptırımlara karar vermek üzere davayı Bakanlar Komitesi'ne geri gönderecek ve Avrupa Konseyi'nden çıkarılma veya oy hakkının askıya alınması dahil çeşitli yaptırımlar gündemde. Karar sonrası Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada karardan dolayı yaşanan hayal kırıklığının altını çizip Kavala'nın suçlu bulunmasının adil olmayan ve insan haklarına aykırı bir karar olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Kavala'nın derhal salıverilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Birliği Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Legodinski karara sert tepki gösterdi. Türkiye'de temel haklar ve hukukun üstünlüğünü savunanlar ve ülkenin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasını görmek isteyenler için çok üzücü bir gün denilen açıklamada bu karar mevcut sistemin otoriter karakterini bir kez daha teyit etmekte ve temel haklarla hukukun üstünlüğü alanında gerçek bir reform yapma konusundaki isteksizliği açıkça göstermektedir. Mahkemenin yargıç üyelerinden birinin iktidar partisi için milletvekili adayı olması bu davanın siyasi müdahaleyle nasıl gölgelendiğinin bir başka şok edici örneğidir ifadeleri kullanıldı. Sayın dinleyiciler, biraz önce okuyamadığım Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Morrison amca 6 milyona yakın emekliye verdiği birkaç doları zamlarla geri almayı yıllardır alışkanlık haline getirdi. Seçmen bu duruma 21 Mayıs'ta yeter artık diyecek demiş Necdet Bey. Bugün açıklanan enflasyon verileri ne göre tüketici fiyat endeksindeki artış son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Programın ilerleyen dakikalarında buna yönelik, bunu açıklayan, bunu detaylandıran bir bölümümüzde olacak. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Programımıza devam etmeden önce birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Haliyle mesajların hepsi hemen hemen Gezi davası kararları hakkında. Hacı Tokdemir Bey, bir vatandaş olarak adaleti eğilerek bükülerek bu hale getirenlere yazıklar olsun. Erdoğan'la beraber çay toplayan Danıştay ve Yargıtay Başkanı Gezi davası kararlarından sonra beraberce bir demli çay içerler artık. Açılan davadan iki kez beraat eden Kavala ve diğer demokrasi kahramanları sarayın emriyle ağır cezalar aldılar. Sarayın emrindeki yargı bir kez daha adaleti, demokrasiyi yok etti demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle. Tanrı kimseye Erdoğan Türkiye'sindeki muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun durumuna düşürmesin. Emeklilik, vekillik dahil 3 yerden 10 binlerce lira maaş alacaksın. Geceliği 100 bin liralık lüks otellerden sahte evraklar sallayıp milyon liralık tazminatlar ödeyeceksin. Sonra da bir tiyatro oynamak uğruna elektrik paranı ödemeyip 3 senelik bir partinin kadın genel başkanının yardımına muhtaç durumuna düşüp rezil olacak ve ülkeyi yönetmeye talip olacaksın demiş Yenişehir'le Rumuzu dinleyicimiz. Çok sayıda mesaj geliyor bu konuda. Okumaya devam edeceğim. Ama önce bir dinleyicimiz ayrımcılık yaptığımı söylüyor mesaj okuma konusunda. Yani gelen mesajları hiçbir filtreden geçirmeden genelde, yani sadece nefret ve SBS kuralları kapsamında nefret suçları işlemeyen, nefret mesajı içermeyen, cinsiyetçi olmayan mesajların hepsini okumaya çalışıyorum. Lütfen okumadıysam genelde gelmediği için okumadım. Bu dinleyicimizin de mesajını okumadım çünkü maillerde göremiyorum, mesajlar arasında göremiyorum. Tekrar atarsa okumaya çalışacağım. Mesajınızı okunmadıysa ve okunmasını istiyorsanız tekrar atmaya çalışın, okumaya çalışırım. Sayın dinleyiciler, Sydney'deki Alevi toplumu bu cumartesi Abdal Musa Birlik Cem'i düzenleyecek. Konu hakkında arkadaşımız Mert Balkanlı, Abbas Nazen'in dedeyle konuştu.
Bugün sizinle Sydney'de bulunan Avustralya Alevi Kültür Merkezi dedesi Abbas Nazen'inle 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Abdal Musa Birlik Cem'i vesilesiyle yaptığım söyleşiyi paylaşıyoruz. Yer yer şaşırdığım ve kısa duraklamalar yaşadığım bu röportajı siz değerli dinleyicilerimizin beğenisine bırakıyorum. Abbas Bey, Abdal Musa kimdir?
Anadolu'nun ünlü erenlerinden ve ermişlerinden olan Abdal Musa Sultan aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünürdür. Aslen Horasanlıdır. Azerbaycanlı Hoy kasabasına gelmiş ve bir süre orada yaşamış olduğundan Hoylu olarak da tanınmıştır. Hacı Bektaşi Veli'nin amcası Haydar Ata'nın oğlu Hasan Gazi'nin oğludur. Hazreti Peygamber soyundan 14. yüzyıllarda yaşadığı ve Osmanlıların Bursa'yı fethettiği yıllarda Orhan Bey'in askerleriyle savaşçılara katıldığı ve büyük yararlılıklar gösterdiği tarihi kaynaklarda yazılıdır. Hacı Bektaşi Veli'nin önde gelen halifelerindendir. Zaten Abdal Musa Sultan'ın kerametlerini, efendim mucizelerini burada 3-5 dakikayla anlatmak imkansız. Çünkü Abdal Musa Sultan binildiği gibi bir deryadır, bir ummandır. Onun isterseniz ben şöyle bir kısa şeyini okuyayım size. Kendi şiirini okuyayım.
Buyurun.
Kim ne bilir bizi nice soydanız? Ne bir zerre oddan, ne hot sudanız. Bizim hususumuz marifet söyler. Biz Horasan mülkündeki boydanız. Yedi deniz bizim keşkülümüzde. Hacım umman oldu, biz o göldeniz. Hızır İlyas bizim yoldaşımızdır. Ne zerrece günden, ne hot aydanız. Yedi tamı bize ne bahar oldu. Sekiz uçmak içindeki köydeniz. Bizim zamımıza merhem bulunmaz. Biz kudret okuna gizli yaydanız. Musa Tur dağında durup münacat eyler. Neslimizi sorarsan asıl hoydanız. Ali oldum, adım oldu bahane. Güvercin donunda geldim bu hane. Abdal Musa oldum, geldim cihane. Arifler anlar bizi, nice soydanız. Yani kısacası bu şiirden de anlaşıldı gibi ben şunu çıkarıyorum bundan. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bend olmak cümleden evla imiş. Yüzlerce, yani binlerce Anadolu topraklarında yetişen bunca erenler, evliyalar, veliler, nebiler hiçbir zaman mal, mülk, şöhret ve koltuk davası yapmamışlardır. Şu dünyaya hoş bir seda bırakarak göçüp gitmişlerdir. Cümlesini saygıyla, minnetle anıyorum efendim.
Benim anladığım Abdal Musa Anadolu'da yaşamış, önemli bir eren, bir evet. Derviş.
Evet, evet. Bir Anadolu erenleridir. Abdal Musa'nın türbesi vardır Antalya'nın Alanya şehrinde. Abdal Musa genelde yoksulları doyuran bir mühterem zattır. Onun için Aleviler de her sene Abdal Musa etkinliklerini yaparlar. Abdal Musa Cem'i töreni yaparlar.
Peki Birlik Cem'i ne anlama geliyor?
Şimdi birlik cemi şöyle bir şey. Alevilerde iki çeşit cem vardır. Her şeyden önce cem biliyorsunuz toplum anlamına gelir. Toplantı yeridir. Alevi toplumunun ibadet mekanıdır. Alevi inancında iki türlü cem vardır. Bunlardan birisi Abdal Musa cemi, diğeri ise görgü cemi, yani birlik cemi deniyor. Bu Abdal Musa cemine herkes girebiliyor. Ama birlik görgü cemine her kişi giremiyor, ancak er kişi girebiliyor. Çünkü görgü cemi Alevi inancına göre, bir rivayete göre yüksek mahkeme gibi bir şeydir. Yani Supreme Court gibidir.
Anladım.
Dolayısıyla oraya ancak müsahip olanlar giriyor. Haksızlar girmiyor. Dargınlar, küsürler girmiyor. Oraya girmek için günler önce bunlar sorgudan geçiriliyor. Daha diyor. Bakın burada bir dörtlük okuyacağım bir ozandan. Hasan ile girdim ceme, Hüseyin sırrımı deme, müsahipsiz lokma yeme, Ali'ye Selman olasın diyor. Yani görgü ceminde müsahipsiz lokma yenilmiyor inançlarımıza göre. Bazı yörelerde köy ve ufak kasabalarda her perşembe akşamları da ufak cemler yapılabiliyor. Ama bu görgü cemini burada ne ben yapabilirim ne de yapacak biri olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü dedim ya, bu yüksek bir mahkeme gibidir. Yani bütün efendim düşkünler, sorgunlar o birlik görgü ceminde sorulur.
Anladım. Peki sizin 30 Nisan'da yaptığınız birlik cemi, herkesin katılabileceği cem.
Herkesin katılabileceği cem. Mesela cem Alevi inancının temel törenlerindendir. Bir yanıyla ayındır. Diğer yanıyla toplumdaki sosyal çelişkilerin çözüm alanını oluşturmaktadır. Cem'in açılışını dede yapar. Konuşmasında Allah, peygamberi ve ehli beyti anlatan öven deyişler söyler. Bu deyişlere zakir de sazı ile eşlik eder. Cem'de 12 kişi görev alır. 12 sayısı Alevilikte kutsiyetiyle anılan 12 imamın varlığını ve onlara saygının diğer bir ifadesi olarak belirlenmiştir. Yani 12 imamların ismini zikrediyor burada.
Evet.
Cem, kadınlı erkekli tüm canların bir arada bulunduğu bir ibadet şeklidir. Cem'de canlar diz üstü ve yüz yüze cemal cemala bakarak otururlar. Dede canlara ahlak öğütlerini veren, iyiliği, doğruluğu ve güzelliği öğütleyen sözler söyler. Allah'ın bir olduğunu anlatan kelime-i tevhid, yani La ilahe illallah sözleri okunur. Cem'i Ehl-i Beyt soyundan, yani Seyyid-i Saadet evladı Resul soyundan olan dedeler veya pirden irşat aldığını inanılan müşrikler yönetir. Bunların hepsine dede deniyor. Cem'de Allah'a ibadet ve kutsal erenlere bağlılık duaları yapılır. Beyt ve deyişler eşliğinde kadınlı erkekli semahlar dönülür. Cem için kesilen kurban etleri ve lokma denilen evlerde pişirilip getirilen yiyecekler dedenin duasını aldıktan sonra görevli tarafından canlara eşit olarak dağıtılır. Duasız lokma yenmez cemde. Alevi inancında olanlar için cem evi bir yaşam demektir. Cenazesini kaldırıp kırkını okuttuğu, kurbanını kestiği, lokma yediği, yedirdiği, cem evi canların görülüp sorulduğu, Aleviliğin semah ve 12 hizmetin öğrenildiği yerdir. Cem evleri Aleviler için bir okuldur. Bir mahkeme, bir dayanışma ve bir birlikteliktedir. Cem evleri kısaca anlatırsak bir ibadethanedir. Alevilerin kendi kültürlerini yaşatabilecekleri ve koruyabilecekleri tek kurumdur Mert Bey.
Şimdi siz cem evlerini bize anlattınız. Teşekkür ederim. Peki Avustralya'da cem evleri bir
ibadethane midir demek istiyorsun?
İbadethane midir? Evet.
Aynen öyledir. İbadethanedir.
Yani o statüdedir Avustralya'da.
Şimdi evet, bakın sevgili Mertcan, Sünni kardeşlerimizin camisi var, ibadethane. Efendim Hristiyan, Katolik insanların köşkleri var, ibadethane. Alevilerin de cemevleri vardır, ibadethane. Bugün 1500 yıl önce Hazreti Peygamber Efendimiz de kendi aile efratıyla cem olup evde ibadet yapmışlardır. Bizim bu yaptığımız cem de tam 1500 yıl önce yapılan ibadetin ta kendisidir.
Yalnız benim sorum şu, Avustralya'da ibadethane statüsünde midir?
Evet, aynen ibadethanesindedir.
Peki Avustralya'da yaşayan Aleviler olarak devlet veya belediyelerden bir yardım alıyor musunuz?
Tabii ki alıyoruz. Tabii ki alıyoruz. Bizim arada resmi kayıtımız var Avustralya devletinde.
Peki bu durum Türkiye'de nasıl?
Tam tersi. Tam tersi. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz Cem Vakfı var. Bu Cem Vakfı'nın baş mimarı İzzettin Doğan Dede var. İzzettin Doğan Dede bir hukuk profesörüdür. Kendisi bu olayı gündeme getirmiştir. Ve Türkiye'deki 25 milyon Alevi toplumunun haklarını, özgürlüğünü alabilmek için Avrupa insan haklarına başvurmuştur. Ve bunlar da kabul edilmiştir. Ama ne yazık ki bugünkü Türkiye'deki yönetim Alevileri tanımıyor.
Yani Türkiye'de cemevleri ibadethane
gözükmüyor şu anda onların inancına göre.
Yani siz Türkiye'den gelmiş Aleviler olarak burada daha rahatsınız diyebiliriz o zaman.
Tabii ki rahatsız. Şimdi Türkiye'de de yapılıyor ama yani bundan atıyorum işte 40 yıl önce, 50 yıl önce, 60 yıl önce gizli yapılıyordu. Niye gizli yapılıyordu? Çünkü Alevileri tanımıyorlardı o zaman. Osmanlı zulmü vardı, baskı vardı. İnsanlar özgürce efendim ibadetini yapamıyordu.
Yani diyorsunuz ki bu yeni bir şey de değil. Bu Osmanlı'dan da gelen bir şey.
Tabii. Çok eskidir bu. Bir baskı vardır. Aynen öyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 25 milyon Alevinin üzerinden vergi veriliyor. Diyanet işlerine her şey bedava. Elektriği bedava, suyu bedava, suyu bedava, buyu bedava. Ama Alevi garibanın cem evlerinden vergi alıyor. Elektriğine vergi alıyor. Ya bu eşitlik midir? Son olarak fazla uzatmak istemiyorum. Pir Hünkar Hacı Bektaş'ın güzel bir sözüyle bağlamak istiyorum bunu. Ey can, eğer Hak Muhammed Ali yolunda yürüyeceğim dersen yalan söyleme, haram yeme, eline, diline, beline, aşına, eşine, işine, özüne, sözüne sahip ol. Küçüğüne sevgi, büyüğüne hizmet eyle. Her yerde hakkı hazır bil ki hak ve halk da senden razı ola. Bu kapı razılık kapısıdır. Bu kapıdan her kişi girmez, her kişi gider, diyor Pir Hünkar Hacı Bektaş'ı böyle. Efendim, şu anda radyosunun başında bizleri dinleyen tüm canlara sevgi muhabbetlerimi arz ediyorum. Ayrıca siz SBS görevli mensuplarına da sonsuz teşekkürlerimi arz eder. İyi yayınlar dilerim. 30 Nisan Cumartesi günü cemimize bekliyorum efendim. Saygılar sunuyorum.
Sayın dinleyiciler, Abbas Nazi'nin de değerli arkadaşımız Mert Balkan'la konuştu.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Geçen günlerden kalan bir mesajı okumak istiyorum. Hüseyin Bey'den, SBS Radyosu gerçekten Türk toplumuna hizmet veriyorsunuz galiba, vermiyorsunuz. Eleştirel bir mesaj bu. Lütfen Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de 100'e yakın PYD, PKK'lı öldürüldü, halen haber olarak vermiyorsunuz. SBS ne zaman bu haberleri verene kadar yazmaya, seslenmeye devam edeceğim, demiş bu dinleyicimiz. Şimdi Mahmut Bey'in mesajı şöyle: İstiyorum ki herkes bir kere kendi vicdanıyla sorgulasın. Osman Kavala ne suç işledi? Ben umuyorum ki Türkiye'de gelecek seçimlerde bir iktidar değişikliği halinde ülkemize tekrar bağımsız yargı tesis edilerek bu sorunların hepsi çözüme kavuşacak. Fakat insanların çektiği çile yanlarına kar kalacak demiş bu dinleyicimiz. Ali de Rumuzu dinleyicimiz: Kılıçdaroğlu elektriği kesilmemiş, eve elektriği kesilmiş gibi gidip tiyatro yapıyor. Bu evi kim buldu? Kılavuzu karga olanın diye başlamış bu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz: Nefret ve bahanelerle zehirlenmiş kafalar tıpkı denizlere astıkları gibi Kavala'yı da yok etmeye gidiyorlar. Ülkede düpedüz faşizm var, hak hukuk yoktur demiş bu dinleyicimiz. Abdullah Özezen Bey: Ne komik bir ülkede yaşıyoruz. Türklüğü ayaklarımın altına alıyorum diyen Erdoğan Türkiye hakkında bahsediyor. Türkiye'den bahsediyor komik ülke olarak. Türklüğü ayaklarımın altına alıyorum diyen Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmuş. Türkiye'de bir kimse arabasına Türk bayrağı asamıyor, yapıştıramıyor. Bu durumda Türkiye için AKP'den daha büyük bir tehdit olabilir mi? Demiş Abdullah Özezen Bey. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: Kılıçdaroğlu 250 polis aracı, halk otobüslerini, ambulans yakanlara nasıl özgürlük savaşçıları diyor. Kavala'ya Batı niye, neden sahip çıkıyor? Küba Başkanı Fidel Castro ne demiş? Vatan karşıtları sana ödül veriyorsa sende bir yamukluk var diyor bu dinleyicimiz. Metin Bey: Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bir davaya müdahil olacağına gitsinler, Ukrayna savaşını durdursunlar ama yapmazlar. Onlar ancak karıştırıp yıkar, yağmalar. Ama artık hükmettikleri o eski Türkiye yok. Boşuna gürültü yapıyorlar. Sizler de sanki hiç kayda değer haber yokmuş gibi onların bu kuru gürültülerini gündemde tutuyorsunuz. Sizi tasvip etmiyorum demiş Metin Bey. Bir başka dinleyicimiz: Hiç kimseye deve kuşu gibi kafayı kuma gömmeye kalkmasın. Ermeni soykırımını dünyada en çok AKP zamanında tanımıştır. Utanılması gereken durumdur bu. Ermeni açılımı, Kürt açılımı, terörist açılımı, sınır mahkemeleri, TC'nin bazı kurumlarından kaldırmak, andı yasaklamakla kendilerine yakışanı yapmışlardır. Elhamdülillah alkışlıyorum Vahdettin'in torunlarını demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermemiş. Sosyal medyacı Rumuzu dinleyicimiz: Hakikaten yurtta sulh, cihanda sulh mu yoksa yurtta savaş, dünyada barış mı yoksa demiş sosyal medyacı Rumuzu dinleyicimiz. Rabia Arapça'da dördüncü demektir. Öyle sanıldığı gibi mübarek ve anlamlı bir isim değildir. Çünkü Arap kültüründe kız çocukları insandan sayılmadığı için kızı olanlar isim vermez, numara verirlerdi. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bu dinleyicimizin yorumu. Bir uzun mesaj var. Güzel yayınlar SBS çalışanları. 90'lık bir gencim. Radyonuzu kuruluşundan bu yana hep dinlerim. Benim için dünyaya açılan penceremiz diyebilirim. Değişik görüşlere yer vermeniz en önemli yayın politikanız ve çok güzel. Ayrıca SBS'in en önemli politikası ise toplumu ayrıştırmayan, birleştirici, nefret, ırkçı, aşağılayıcı, üstenci dile izin vermemesidir. Anzak programında konuşturduğunuz Anzak uzmanı Sayın Veci'yi Başaran birçok semti sayarak insanların bu yürüyüşlere katılmadığından üstenci bir dille dem vurdu. Çok ayıpladım demiş bu dinleyicimiz. Herkes beni de dinlemiyor. Barış, savaşa karşı, ırkçılığa karşı, soykırımlara, katliamlara karşı, eşitlik ve özgürlük, kadın ve çocuk hakları yani bayağı bir yerde yürüyüşler yapıldı diyor bu dinleyicimiz. Veci Bey'in eleştiriyor. Anzak yürüyüşüne katılmayan herkese söz hakkı doğmuş oldu. 50 yıldır buradayım. Hiç Anzak yürüyüşlerine katılmadım. Katılmayacağım da, ancak katılanlara da saygı duyuyorum. Onlar katılmayanlara saygılı olduğu müddetçe demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza enflasyon oranı hakkında hazırladığımız bölümle devam etmek istiyorum. Türkiye'deki enflasyon oranı hakkında bayağı bir içerik var, bayağı bir şikayet var. Ama Avustralya'da bu dünya çapındaki enflasyon oranının, enflasyon krizinden etkilenmeye başladı. Bugün açıklanan enflasyon oranı son 20 yılın zirvesi. Avustralya'da enflasyon oranı 20 yılın zirvesinde. Dünya çapında pandemi ve savaş dahil çeşitli nedenlerle tavan yapan hayat pahalılığı Avustralya kıyılarına da vurmuş durumda. Artan enflasyon oranının önümüzdeki dönemde seçimler yüzünden tartışma konusu olması bekleniyor. Bugün açıklanan verilere göre Mart çeyreğinde tüketici fiyat endeksi %2.1 yükseldi. Bu da yıllık enflasyon oranının %5.1'e çıkmasına neden oldu ki bu son 20 yılın en yüksek seviyesi. En son açıklanan 2021 yılı için enflasyon oranı %3.7 idi. Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını belirlemekte kullandığı ve fiyat oynaklığından arındırılmış temel enflasyon oranı da %1.4'ten %3.7'ye yükseldi. Bu oran 2010'dan beri ilk defa Merkez Bankası'nın belirlediği 2 ila 3 aralığından çıktı. Gelecek hafta Salı günü Merkez Bankası yeni politika faizi kararını açıklayacak. Bugün açıklanan enflasyon oranının şu anda tarihi dipte olan %0.1 olan faizin arttırılması için baskı unsuru oluşturacağı belirtiliyor. Merkez Bankası daha önce yaptığı açıklamada maaşların belirgin bir şekilde artmasını bekleyeceğini söylemiş ve seçim döneminde arttırma konusunda çekinceli davranabileceği belirtilmişti. Maaş artışı oranları ay sonunda açıklanacak ve Merkez Bankası'nın bu veriyi beklemesi durumunda faiz artışı Haziran'a yani seçimlerden sonraya kalacak. Ancak dünya çapında birçok merkez bankasının artan enflasyon yüzünden faizleri arttırması Avustralya Merkez Bankası'nın önündeki seçenekleri sayısını azaltıyor. Merkez Bankası'nın faizleri arttırması doğrudan bankaların ev, tüketici ve kurumsal krediler için istenen faiz oranlarını ve dolayısıyla da ödeme taksitlerinin artması anlamına geliyor ki bu da ekonominin yavaşlaması anlamına geliyor. Uzmanlar hayat pahalılığı yüzünden kiraların tavan yaptığını ve evsiz sayısında artıştan çekindiklerini söylüyor. Ülke çapında 1 milyon kişinin de gıda yardımı aldığı belirtildi. Sayın dinleyiciler, bugün açıklanan enflasyon oranı hakkında hazırladığımız bölümü dinlediniz. En son Fatoş Hanım'ın bir mesajı geldi, onu okumak istiyorum. Amerika son hızla Erdoğan'a güç vermeye devam ediyor demiş. Bu danışıklı dövüşlerle Amerika istediği herkesi böyle dünya lideri yapıyor. Oysa biz bilseler one minute dediğinde bile Amerika ile birlikte yaptıkları Orta Doğu ve Türkiye'yi çökertme operasyonları başlatılmıştı demiş Fatoş Hanım. Sayın dinleyiciler, programın sonuna geldik. En son gelişmelere ve en son gelişmeleri sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Yarınki yayınımızda görüşene kadar SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.